Ayrım 8, 4. bölümün devamı, sayfa 89. Yorulduğumuzda yıllar önce yendiğimiz eski düşüncelerin hücumuna uğrarız. Boşanmış bir doktor olan Kate'i 20 yıllık bir süre boyunca 3 ayrı terapi seyrinde görmüştüm. Kate ile yaptığım çalışmada Nietzsche'nin yukarıdaki sözü önemli bir rol oynamıştı. Bu kez 68 yaşında yaklaşan emekliliği, yaşlanması ve ölüm korkusu yüzünden yaşadığı baskın anksiyeteyle bana geldi. Terapi görürken bir keresinde sabah saat 4'te banyoya gittiğinde kayıp düşmüş ve kafasında derin bir kesik olmuştu. Şiddetli kanamasının olmasına rağmen ne komşularını, ne çocuklarını, ne de acil servisi aramıştı. Önceki 2 yıl içinde saçları o kadar seyrelmişti ki peruk takmaya başlamıştı. Bu yüzden hastanedeki arkadaşlarına peruğu olmadan yaşlı ve kel bir kadın olarak görünmek istememişti. Bir havlu, buz torbası ve bir kutu dondurma alarak yatağına uzanmış, havluyu ve buz torbasını başına bastırırken dondurmasını yiyor, bir yandan da 22 yıl önce ölmüş olan annesi için ağlıyor ve kendini tamamen terk edilmiş hissediyordu. Şafak sökünce oğlunu aramış, o da annesini bir meslektaşının özel muayenehanesine götürmüştü. Arkadaşı yarayı diktikten sonra peruğu en az bir hafta takmamasını söylemişti. 3 gün sonra Kate'i gördüğümde başına bir şalla sarmıştı. Peruğu boşanması, evliler kültüründe bekar olması yüzünden utanç içindeydi. Kaba, psikozlu annesinden ne zaman mutsuz olsa ona kahveli dondurma veriyordu, çocukluğu boyunca katlandığı yoksulluktan ve o daha çocukken ailesini terk eden sorumsuz babası yüzünden de utanıyordu. Yenilgiye uğradığını hissediyor, 2 yıllık terapiden sonra hiç ilerleme kaydedemediğini, daha önceki terapilerinde de böyle olduğunu düşünüyordu. Hiç kimsenin kendisini peruksuz görmesini istemediği için bir tek bizim seansımız hariç bütün haftayı evinde büyük bir temizlik yaparak geçirmişti. Dolapları temizlerken geçen terapi seanslarımızda aldığı notları bulmuştu ve 20 yıl önce de tamamen aynı konuları konuştuğumuzu görüp şok geçirmişti. O zamanlar yalnızca utancını hafifletmeye çalışmakla kalmamış, onu hala hayatta olan rahatsız müdahaleci annesinden özgürleştirmek için de çok çabalamıştık. Bir sonraki seansımıza elinde notlar, başında güzel bir türbanla ve ilerleme kaydedemediği için cesareti oldukça kırılmış bir şekilde geldi. Size yaşlanma ve ölüm korkusu yüzünden geldim ama işte bunca yıl sonra hala aynı yerdeyim. Utanç içindeyim. Deli annemi özlüyorum ve kendimi onun kahveli dondurmasıyla teselli ediyorum. Kate, terapiye eski konuları getirdiğin için kendini nasıl hissettiğini anlıyorum. Sana yardımcı olacak bir şey söyleyeyim. Nietzsche'nin bir asır önce söylediği bir söz var. Yorulduğumuzda ve cesaretimizi kaybettiğimizde yıllar önce yendiğimiz düşüncelerin hücumuna uğrarız. Normalde hiç sessiz kalmayan ve inandırıcı cümleler ve paragraflar kullanan Kate birden sessiz kalmıştı. Nietzsche'nin sözünü tekrarladım, yavaşça başını salladı ve bir sonraki seansımızda yaşlanma ile ilgili endişelerine ve gelecekle ilgili korkularına geri döndük. Özdeyişte yeni bir şey yoktu. Travmasına tepki olarak bir gerileme yaşadığına onu zaten inandırmıştım. Ama zarif bir cümle ve onun yaşadıklarının Nietzsche gibi büyük bir insan tarafından da paylaşıldığının hatırlatılması, zehirli zihinsel durumunun yalnızca geçici olduğunu kavramasına yardımcı oldu. İçindeki şeytanları daha önce yendiğini anlamasına ve bunu yeniden yapabileceğine yürekten inanmasını sağladı. İyi fikirler, hatta güç fikirleri bile nadiren tek seferde yeterli olur. Tekrar dozlar halinde verilmeleri gerekir. Sonsuza dek tekrar tekrar aynı hayatı yaşamak. Nietzsche, işte böyle dedi Zerdüşt'te 1883, bilgelikle olgunlaşmış, öğrendiklerini insanlara paylaşmak için dağdan inmeye karar veren yaşlı bir peygamberi anlatmaktadır. Vaaz ettiği fikirleri içinde bir tanesinin en yüce düşüncesi olduğuna inanmaktadır. Sonsuza dek yeniden dünyaya gelme fikri. Zerdüş şöyle bir düşünceyle meydan okur. Ya sonsuza dek aynı hayatı yaşayıp durursan, bu seni nasıl değiştirir? İnsanın kanını donduran sonraki sözleri ebedi dönüş adlı düşünme deneyinin ilk tarifidir. Hastalarıma bu satırları sık sık okurum. Siz de yüksek sesle okumayı deneyin. Dipnot 6. Nietzsche, ebedi geri dönüş. Düşünme deneyi işte böyle dedi Zerdüşt'te ortaya çıkmıştır. Ancak bu alıntı daha önceki bir yapıtındandır. Nietzsche, Şen Bilim ilk olarak 1882'de yayınlanmıştır. Ya bir gün şeytan sizin en yalnız yalnızlığınıza gizlice girer ve size şöyle derse: şu anda içinde yaşadığın ve daha önce yaşamış olduğun bu hayatı bir kez ve sayısız defa daha yaşayacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak ama her acı, her sevinç ve her düşünce, her iç çekiş ve anlatılamayacak kadar küçük veya büyük her şey aynı sırayla sana geri dönecek. Ağaçların arasındaki şu örümcek ve ay ışığı, hatta şu dakika ve ben bile. Varoluşun ebedi kum saati tekrar tekrar ters çevrilecek ve onunla birlikte bir kum tanesi olan sen de. Bu durumda kendini yere atıp dişlerini gıcırdatmaz ve bunları söyleyen şeytana lanetler yağdırmaz mısın? Yoksa ona şunları söylediğin muazzam bir an yaşadın mı hiç? Sen tanrısın ve daha önce bundan daha ilahi bir şey duymadım. Eğer bu düşünce seni ele geçirseydi, ya seni olduğun gibi değiştirirdi ya da belki de ezip geçerdi. Aynı hayatı sonsuza dek tekrar tekrar yaşama fikri çok sarsıcı, bir tür ufak varoluşsal şok terapisi olabilir. Genellikle insanın aklını başına getiren bir düşünme deneyi olarak hizmet eder, kişiyi gerçekte nasıl yaşadığını ciddi şekilde düşünmeye yönlendirir. Gelecek Noel'in hayaleti gibi bu hayatın, elimizdeki tek hayatın iyi bir şekilde ve dolu dolu yaşanması, olabildiğince az pişmanlığın olması gerektiğine dair farkındalığınızı artırır. Böylece Nietzsche bizi önemsiz kaygılara odaklanmaktan kurtarıp canlı bir şekilde yaşama hedefine yönlendiren bir rehber olur. İyi bir hayat yaşamamanızın nedeninin sizin dışınızda olduğu düşüncesine tutunduğunuz sürece hayatınızda olumlu bir değişiklik olamaz. Bütün sorumluluğu size haksızlık eden başkalarına, kaba saba bir koca, talepkar ve destekleyici olmayan bir patron, kötü genler, karşı konulmaz takıntılar bağladığınız sürece durumunuz içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Hayatınızın önemli yönlerinden siz ama yalnızca siz sorumlusunuz ve yalnızca siz hayatınızı değiştirecek güce sahipsiniz. Dışarıdan çok fazla sınırlamayla karşı karşıya olsanız bile bu sınırlamalara göre çeşitli tutumlar uygulama seçeneğiniz ve özgürlüğünüz vardır. Nietzsche'nin en sevdiğim sözlerinden biri şöyle: Amor fati, kaderinizi sevin. Başka bir deyişle sevebileceğiniz bir kader yaratın. Baştan Nietzsche ebedi dönüş fikrini ciddi bir öneri olarak ileri sürdü. Onun mantığına göre eğer zaman sınırsızsa ve madde sınırlıysa o halde madde rastgele bir şekilde tekrar tekrar yeniden düzenlenecektir. Bu durumda bazıları maymunlardan oluşan yazıcı ordusunun 1 milyar yıl sonra tesadüf eseri Shakespeare'in Hamlet'ini yaratacağını iddia edebilir. Bu noktada Nietzsche matematikten kalır ve mantıkçılar tarafından da ağır eleştirilere uğrar. Yıllar önce Nietzsche'nin 14 yaşından 20 yaşına kadar eğitim gördüğü Forta'yı ziyaret ettiğimde karnelerine bakmama izin verildi. Yunanca, Latince ve klasik çalışmalarda çok yüksek notlar almıştı. Ama bana rehberlik eden yaşlı arşiv görevlisi onun sınıfındaki en iyi klasik çalışmalar öğrencisi olmadığını söylemeyi unutmadı. Ama matematik notları oldukça düşüktü. Sonunda Nietzsche, belki de bu alandaki eksikliğinin farkına vararak bu ebedi dönüş fikri üzerinde açıkça bir düşünce deneyi olarak durdu. Eğer bu düşünce deneyini yaptığınızda bu düşüncenin size acı verdiğini, hatta dayanılmaz olduğunu düşünüyorsanız bunun tek bir açıklaması olabilir: hayatınızı iyi yaşadığınıza inanmıyorsunuz. Ben bu durumda şu tür sorular sormaya devam ederim: Nasıl iyi yaşamadınız? Nasıl iyi yaşamadınız? Hayatınızla ilgili pişmanlıklarınız neler? Amacım kimseyi geçmişe ait pişmanlıklar denizinde boğmak değil, ama eninde sonunda bakışını geleceğe ve potansiyel olarak hayatı değiştirme gücüne sahip şu soruya çevirmektir: Bir yıl ya da 5 yıl sonra geriye dönüp baktığında taşıdığın yeni pişmanlıklar yüzünden aynı üzüntüyü yaşamamak için şu anda hayatında ne yapabilirsin? Başka bir deyişle, pişmanlık duymadan yaşamanın bir yolunu bulabilir misin? Nietzsche'nin düşünce deneyi klinikçiye ölüm korkusu hayatını dolu dolu yaşayamamaktan kaynaklanan insanlara yardım etmek için çok güçlü bir araç sağlar. Bu noktada Dorothy bizim için iyi bir klinik örnek oluşturur. %10'luk oran Dorothy. 40 yaşındaki muhasebeci Dorothy hayatta kapana kısıldığını hissediyordu. Yaptığı birçok şey yüzünden pişmanlık yaşıyordu. Uzun zaman önce yaşadığı bir ilişki yüzünden kocasını affedememesi ve evliliğini bu yüzden bitirmesi, ölmeden önce babasıyla uzlaşmaya varamaması, kötü bir coğrafi bölgede tatmin edici olmayan bir işe girmesi. Portland, Oregon'daki iş ilanını gördüğünde oranın yaşamak için daha uygun bir yer olduğunu düşünmüş ve hatta kısa bir süre için oraya yerleşmeyi ciddi bir şekilde düşünmüştü. Ama cesaret kırıcı olumsuz düşüncelerin hücumuyla heyecanı hızla sönmüştü. Taşınamayacak kadar yaşlıydı. Çocukları arkadaşlarından ayrılmaktan hiç hoşlanmayacaktı. Portland'da kimseyi tanımıyordu. Maaş daha düşüktü. Yeni iş arkadaşlarından hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değildi. "Yani bir süre umudum oldu," dedi. "Ama gördüğünüz gibi hala kapana kısılmış durumdayım." "Bana öyle geliyor ki hem kapana kısılan hem de kapanı kuran sensin. Bu şartların hayatını değiştirmeni nasıl engellediğini anlayabiliyorum ama bunların durumun tamamını açıklayıp açıklamadığını da merak ediyorum. Diyelim ki bütün bu gerçek hayata dair kontrolün dışındaki bu nedenler, çocukların, yaşın, maaşın, nahoş iş arkadaşların, hareketsizliğinin diyelim ki %90'ını açıklıyor. Ama yine de sana ait bir oranın %10 bile olsa olup olmadığını merak ediyorum." Başıyla onayladı. "Tamam. O halde terapimizde %10'luk bu alanı inceleyebiliriz. Çünkü senin değiştirebileceğin tek kısım bu. Bu noktada ona Nietzsche'nin düşünce deneyini anlattım ve ebedi dönüşle ilgili bölümü okudum. Sonra Dorothy'den kendisine bu düşünceye uygun şekilde geleceğe yansıtmasını istedim. Şu öneriyi getirdim. Diyelim ki aradan bir yıl geçti ve yeniden bu ofiste buluştuk. Tamam mı? Dorothy başını salladı. Tamam ama sanırım neye varmak istediğinizi anlıyorum. Öyle bile olsa deneyelim. Aradan bir yıl geçti. Rolümü oynamaya başlıyorum. Dorothy, geçen yıla şöyle bir bakalım. Hangi pişmanlıkları yaşadığını söyle bana. Ya da Nietzsche'nin düşünce deneyi dilini kullanırsak geçen yılı sonsuza dek tekrar tekrar yaşamak ister miydin? Hayır, o kapanda sonsuza dek yaşamayı asla istemezdim. Üç çocuk, az para, korkunç bir iş, hala kapana kısılmış olurdum. Şimdi geçen yıl içinde işlerin böyle gitmesinde senin sorumluluğuna %10'luk payına bakalım. Son 12 ay içinde hangi hareketlerinden pişmanlık duyuyorsun? Neyi farklı yapabilirdin? Portland'daki o iş olasılığıyla hapishanenin kapısı birazcık hafifçe aralandı. Eğer aynı yılı tekrar tekrar, tamam, ne demek istediğinizi anladım. Belki de önümüzdeki yıl Portland'daki o işi denemeye bile kalkmadığım için pişman olarak geçireceğim. Doğru. Hem mahkum hem de gardiyan olduğunu söylerken kastettiğim şey tam olarak buydu. Dorothy o işe başvurdu, mülakata alındı, yeri görmeye gitti, işe kabul edildi ama okulları, hava durumunu, emlak fiyatlarını ve orada yaşamanın maliyetini kontrol ettikten sonra teklifi geri çevirdi. Ama bu süreç gözlerini ve hapishanenin kapısını açtı. Sırf taşınmayı ciddi bir şekilde düşündüğü için kendisi hakkında farklı hissetmeye başladı. 4 ay sonra evine daha yakın olan daha iyi bir işe başvurdu, kabul edildi ve kendisi de kabul etti. Nietzsche'nin zamanın aşındırmasına dayanacak kadar sert gördüğü iki granit cümlesi vardır. Olduğunuz kişi olun ve beni öldürmeyen şey güçlü kılar. Dipnot 7. Nietzsche işte böyle dedi Zerdüşt. Bu cümlelerin ikisi de genel terapi diline girmiştir. Her birini sırayla inceleyeceğiz. Olduğunuz kişi olun. Birinci granit cümle olduğunuz kişi olun. Aristoteles'e de tanıdıktı ve Spinoza, Leibniz, Goethe, Nietzsche, Ibsen, Karen Harney, Abraham Maslow ve 1960'larda da insan potansiyeli hareketi aracılığıyla çağımızdaki kendini var etmek fikrine kadar iletilmiştir. Olduğunuz kişi olma kavramı Nietzsche'nin diğer açıklamalarıyla yakından ilişkilidir. Hayatını tam yaşamak ve doğru zamanda ölmek. Bütün bu ifadelerle Nietzsche bize yaşanmamış bir hayattan kaçınmayı öğütlemektedir. Der ki, kendinizi var edin, potansiyelinizin farkında olun, cesur ve tam anlamıyla yaşayın. O zaman ancak o zaman pişmanlık duymadan ölürsünüz. Örneğin 31 yaşında avukat sekreteri olan Jenny ciddi ölüm anksiyetesi yüzünden bana başvurdu. 4 seans sonra şu rüyayı gördü. Doğduğum yer olan Washington'dayım. Ve şimdi ölmüş olan büyükannemle birlikte şehirde yürüyorum. Malikanelerin bulunduğu güzel bir mahalleye giriyoruz. Gittiğimiz malikane çok büyük ve bembeyaz. Liseden bir arkadaşım ailesiyle birlikte orada yaşıyor. Onu gördüğüme seviniyorum. Bana evini gösteriyor. Hayran kalıyorum. Evi çok güzel ve odalarla dolu. 31 odası var ve hepsi dayalı döşeli. Ona diyorum ki benim evim 5 odalı ve yalnızca ikisi mobilyalı. Çok tedirgin bir şekilde ve kocama kızgın bir halde uyanıyorum. Rüya ile ilgili sezgileri 31 odanın 31. doğum gününü ve hayatında keşfetmesi gereken bütün alanları temsil ettiğiydi. Kendi evinin yalnızca 5 odalı oluşu ve yalnızca ikisinin döşenmiş olması hayatın doğru bir şekilde yaşamadığı fikrini pekiştiriyordu. 3 ay önce yollayan büyükannesinin varlığı rüyayı korkuyla sarıyordu. Rüyası terapideki çalışmamızı çarpıcı şekilde hızlandırdı. Ona kocasına karşı duyduğu kızgınlığı sordum. Çok utanarak kocasının onu sık sık dövdüğünü açıkladı. Hayatıyla ilgili olarak bir şey yapması gerektiğini biliyordu ama evliliğini bitirme fikri onu dehşete düşürüyordu. Erkeklerle çok az deneyimi vardı ve başka bir adam bulamayacağına emindi. Öz saygısı o kadar düşüktü ki evliliğini tehlikeye atıp önemli değişiklikler istemek için kocasıyla yüzleşmek yerine birkaç yıl boyunca onun tacizlerine katlanmıştı. Bu seanstan sonra evine gitmeyip anne babasının evine gitti ve birkaç hafta orada kaldı. Kocasına çift terapisine katılmak zorunda olduğu şeklinde bir ultimatom verdim. Kocası onu dinledi ve bir yıllık çift terapisi ve bireysel terapi evliliklerinde büyük bir değişimle sonuçlandı. Beni öldürmeyen şey güçlü kılar. Nietzsche'nin ikinci granit cümlesi pek çok çağdaş yazar tarafından bazen aşırı şekilde kullanılmıştır. Örneğin Hemingway'in en sevdiği temalardan biriydi. Parantez içinde Silahlara Veda adlı eserinde bu düşünceye kırık yerlerden güçleniriz sözünü eklemişti. Bu kavram kötü deneyimlerin insanı daha güçlü ve talihsizliklere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini de hatırlatır. Bu özdeyiş Nietzsche'nin başka bir sözüyle yakından ilişkilidir. Bir ağaç fırtınalara dayanarak ve köklerini daha derinlere gömerek daha da güçlenir ve uzar. Bir keresinde bir hastam bu temanın farklı bir biçimini sunmuştu. Büyük bir sanayi şirketinde üst düzey yönetici olan etkili ve becerikli kadın hastam, çocukken babasının kötü ve sürekli sözel tacizlerine katlanmak zorunda kalmıştı. Bir seansta bir hayalini, gelecekçi terapi şeklinde ifade edebilecek olan fikrini anlattı. Hayalimde belleği tamamen silebilen teknolojiye sahip bir terapiste gidiyordum. Belki bu fikri Jim Carrey'nin Sil Baştan adlı filminden almışımdır. Bir gün terapistim bana babama dair anıları belleğimden tamamen silmesini isteyip istemediğimi sorduğunu hayal ettim. Yalnızca babamın evde olmadığını bilecektim. Bu başta harika bir fikir gibi geldi ama sonra biraz daha düşündükçe zor bir karar olduğunu fark ettim. Neden zor bir karardı? Başta çok basit görünüyordu. Babam bir canavardı ve çocukluğumuz boyunca bana ve kardeşlerime büyük korkular yaşattı. Ama sonunda belleğimi olduğu gibi bırakıp hiçbir şeyi sildirmemeye karar verdim. Yaşadığım o korkunç tacizlere rağmen hayatta hayal bile edemeyeceğim kadar başarılı olmuştum. Bir yerde bir şekilde büyük bir esneklik ve beceriklik geliştirmiştim. Bu babama rağmen miydi, yoksa babam sayesinde mi? Bu fantezi geçmişe bakışında büyük bir değişimin ilk adımı oldu. Söz konusu olan şey babasını bağışlaması değil, geçmişin değiştirilemez oluşunu kabullenmesiydi. Er ya da geç daha iyi bir geçmiş ummaktan vazgeçmesi gerektiğine dair yorumumla sarsıldı. Evde karşılaşıp talihsizliklerle biçimlenip sertleşmiş, bunlarla nasıl baş etmesi gerektiğini öğrenmiş ve hayatı boyunca ona iyi hizmet eden yaratıcı stratejiler geliştirmişti. Bazıları ölüm borcundan kurtulmak için yaşam kredisini reddeder. Bernice, canını sıkan bir problem yüzünden terapiye gelmişti. O ve kocası Steve, 20 yıldır sevgi dolu bir evlilik yaşamalarına rağmen kocasına açıklanamaz şekilde kızgın olduğunu hissediyordu. Ayrılma hayalleri kurduğu bir noktaya geldiğinin farkındaydı. Ona zamanlamayı ve Steve ile ilgili duygularının ne zaman değişmeye başladığını sordum. Yanıtı çok açıktı. 70. doğum gününde Steve'in birden borsa simsarlığı işinden emekli olup şahsi portfolyosunu evden idare etmeye başlamasıyla her şey ters gitmeye başlamıştı. Bernice ona karşı duyduğu öfke karşısında şaşkındı. Kocası hiçbir şekilde değişmemiş olmasına rağmen Bernice onda eleştirecek pek çok şey buluyordu. Dağınıklığı, aşırı televizyon seyretmesi, görünüşüne dikkat etmemesi, egzersiz yapmaması. Evet, Steve Bernice'den 25 yaş büyüktü ama bu her zaman böyle olmuştu. Onun artık yaşlı bir adam olduğunu farkına varmasına neden olan şey Steve'in emekli olmasıydı. Konuşmamızda birkaç dinamik ortaya çıktı. Birincisi, onun ifadesiyle yaşlanmayı ileri sarmamak için Steve ile arasına mesafe koymayı umuyordu. İkincisi, 10 yaşında bir çocukken annesinin ölümünün acısını hiçbir zaman silememişti. Steve öldüğünde kesinlikle yaşayacağı o acı kapıyla yeniden yüzleşmek istemiyordu. Bana öyle geliyordu ki Steve'e olan bağlılığını azaltarak kendisini onu kaybetmenin acısından korumak istiyordu. Ne öfkesinin ne de geri çekilmesinin sonlardan veya kayıplardan kaçınmak için etkili yollar gibi görünmediğini söyledim. Freud'un meslektaşlarından biri olan Otto Rank'ın bir alıntı yaparak kendi dinamiklerini açık bir şekilde ortaya koymayı başarabildim. Bazıları ölüm borcundan kurtulmak için yaşam kredisini reddeder. Dipnot 8. O. Rank, Will Therapy and Truth and Reality, New York, Nov. 1945, sayfa 126, ilk olarak 1930'da yayımlanmış. Bu dinamiğe sık rastlanır. Çok fazla şey kaybetmekten korkarak hayata büyük bir iştahla girmekten kaçınan ve uyuşuk bir duruma giren insanları hepimiz görmüşüzdür. Biraz daha ilerledikçe bu durum okyanusta bir gemide yolculuk yaparken yolculuğun kaçınılmaz bir şekilde bittiğinde verdiği acıdan kurtulmak için kimseyle arkadaşlık etmemeye veya eğlenceli etkinliklere katılmamaya benziyor dedim. Çok doğru dedi. Ya da gün batımından korkup evet söylemek istediğinizi çok güzel açıkladınız diye sözümü keserek kahkaha attı. Değişim konusuna girdiğimizde birkaç tema ortaya çıktı. 10 yaşındayken annesini kaybettiğinde açılan yaranın tekrar açılmasından korkuyordu. Birkaç seans sonra bilinç dışı stratejisinin eksikliğini anlamaya başladı. Birincisi, artık 10 yaşındaki çaresiz, dayanıksız çocuk değildi. Ama Steve öldüğünde üzüntüden kaçınmasının mümkün olmadığı gibi, bir de kendisine en fazla ihtiyacı olduğu zaman da Steve'i terk ettiği için duyacağı suçluluk duygusunun ona eşlik etmesi söz konusu olacaktı. Otto Rank, terapistler için son derece kullanışlı olabilen bir dinamik, yani yaşam anksiyetesi ve ölüm anksiyetesi arasında süregelen gerilim olduğunu öne sürmüştür. Dipnot 9. Rank 1930-1945. Sayfa 119-133. Bu görüşe göre gelişmekte olan bir insan bireyselleşmek, büyümek ve potansiyelini gerçekleştirmek için çabalar. Ama bunun bir bedeli vardır. Birey doğarken, büyürken ve doğayla mücadele ederken yaşam anksiyetesiyle, yani ürkütücü bir yalnızlık, savunmasızlık hissi ve daha büyük bir bütünle temel bağlantının kaybolması durumuyla karşılaşır. Peki bu yaşam anksiyetesi dayanılmaz olduğunda ne yaparız? Farklı bir yöne gireriz, geriye gider, ayrılıktan uzaklaşır, rahatlığı birleşmede, yani bir başkasıyla birleşip kendimizi onun içinde kaybetmede ararız. Ama birleşme çözümü rahatlığına ve sıcaklığına rağmen güvenilmezdir. Kişi sonunda eşsiz benliğin kaybından ve durağanlık hissinden korkar. Bu yüzden birleşme ölüm anksiyetesini ortaya çıkarır. İnsanlar bütün hayatları boyunca bu iki kutup, yaşam anksiyetesi ve ölüm anksiyetesi veya bireyselleşme ve birleşme arasında gidip gelirler. Bu formülasyon sonunda Ernest Berger'in olağanüstü kitabı Ölümün İnkarının Omurgasını oluşturur. Dipnot 10. E. Becker, Dial of Diet, New York, Free Press, 1973. Berners, terapisi bittikten birkaç ay sonra ilginç, oldukça rahatsız edici bir kabus gördü ve bunu konuşmak için danışmanlık istedi. Rüyasını e-posta ile gönderdi. Peşimdeki timsah yüzünden büyük bir korku duyuyorum. Ondan kaçmak için havaya 6 metre sıçrayabilmeme rağmen peşimden gelmeye devam ediyor. Nereye saklanırsam saklanayım beni buluyor. Titreyerek ve ter içinde uyanıyorum. Seansımızda rüyanın anlamı ile boğuştu. Timsahın kendisini kovalayan ölümü temsil ettiğini biliyordu ve kaçış olmadığının da farkındaydı. Ama neden şimdi? Kabustan önceki gün olanları konuştuğumuzda yanıt açık hale geldi. O gün kocası Steve neredeyse ciddi bir araba kazası geçiriyordu. Berners, Steve'in gece görüşü bozulduğu için artık araba kullanmaktan vazgeçmesinde ısrar edince korkunç bir kavga etmişlerdi. Peki ama neden timsah görmüştü? Bu nereden çıkmıştı? O gece televizyonda Avustralyalı timsah avcısı Steve Irwin'in dalış sırasında zehirli bir vatoz balığı tarafından öldürüldüğüne dair korkunç bir haber seyrettikten sonra yattığını hatırladı. Biz konuşurken Berners, işte buldum deneyimi yaşadı çünkü birdenbire Steve Irwin'in adının kocasının ve benim adımın hayatta ölümlerinden en çok korktuğu iki yaşlı adamın birleşmesinden oluştuğunu fark etmişti. Schopenhauer'un 3 denemesi. Kişinin ne olduğu, kişinin sahip oldukları, kişinin temsil ettikleri. Hangimiz tamamen dış odaklı, başkalarının ne düşündüğünü fazlasıyla önemseyen ve eşya biriktirmeye çalışan, hatta bu uğurda bütün benlik hissini yitiren birilerini, bu kişi kendimiz de olabilir, tanımayız ki. Böyle bir kişiye bir soru sorulduğunda yanıt için kendi içine bakmaktansa yanıtı dışarıda arar. Hangi yanıtı istediklerini ya da beklediklerini görmek için diğerlerinin yüzlerini tarar. Böyle insanlar için Schopenhauer'ın hayatının son döneminde yazdığı 3 makaleyi özetlemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Dipnot 11. A. Schopenhauer, What a Man Is, What a Man Has ve What a Man Represents. Parage and Parapolemena. 1. cilt, Oxford. Oxford University Press, 1974, sayfa 323-403, ilk olarak 1851'de yayımlanmış. Parantez içinde, felsefeye eğilimli olan herkes için kolayca anlaşılabilir açık bir dille yazılmış. Makaleler temel olarak yalnızca kişinin ne olduğunun önemli olduğunu vurgular, ne zenginlik, ne maddi eşyalar, ne sosyal statü, ne iyi birinden mutluluk getirir. Bu düşünceler açıkça varoluşsal konularla ilgili olmasa da yüzeysel temelden daha derin konulara inmemize yardımcı olurlar. 1. Sahip olduklarımız. Maddi zenginlik ulaşılamayacak bir hedeftir. Schopenhauer, zenginliğe ulaşma ve maddi kazanç sahibi olmaya çalışmanın sonu gelmez ve tatmin edici olmayan bir iş olduğunu mükemmel bir şekilde açıklamıştır. Ne kadar çok mala sahip olursak o kadar fazlasını isteriz. Zenginlik deniz suyu gibidir. İçtikçe susuzluğumuz artar. Sonunda biz mallara değil, onlar bize sahip olur. 2. Başkalarının gözünde temsil ettiklerimiz. Şöhret de maddi zenginlik gibi silinip gidiverir. Schopenhauer şöyle der. Endişelerimizin ve kaygılarımızın yarısı başkalarının bizim hakkımızda düşündüklerinden kaynaklanır. Bu dikeni tenimizden çıkarmalıyız. İyi bir izlenim yaratma isteği o kadar güçlüdür ki pek çok mahkum idama giysilerini ve son hareketlerini düşünerek gitmiştir. Başkalarının fikirleri her an değişebilen bir hayaldir. Fikirler pamuk ipliğine bağlıdır ve insanı başkalarının ne düşündüğüne ya da daha kötüsü ne düşünüyormuş gibi göründüklerine köle eder. Çünkü gerçekte ne düşündüklerini asla bilemeyiz. 3. Ne olduğumuz. Gerçekten önemli olan tek şey ne olduğumuzdur. Spöner'in iyi bir vicdanın iyi bir şöhretten fazla şey ifade ettiğini söyler. En büyük amacınız iyi sağlık ile tükenmez fikir kaynağına, bağımsızlığa ve ahlaki hayata götüren entelektüel zenginlik olmalıdır. İçsel dengemiz bizi rahatsız edenin şeyler değil, onları nasıl yorumladığımız olduğunu bilmekten kaynaklanır. Bu son fikir, hayat kalitemizin deneyimlerimiz tarafından değil de deneyimlerimizi yorumlama biçimlerimiz tarafından belirlendiği fikri, kökü eskilere dayanan önemli bir terapötik doktrindir. Stoa okulunun en önemli ilkesi Zenon, Seneca, Marcus Aurelius, Spinoza, Schopenhauer ve Nietzsche tarafından bugüne kadar getirilerek dinamik ve bilişsel davranış terapinin temel ilkesini oluşturur. Epikuros'un iddiaları, dalgalanma, yaşanmamış hayattan kaçınma ve alıntıladığım özdeyişlerdeki özgünlüğe yaptığım vurgu, hepsinin ölüm anksiyetesiyle savaşmada çok büyük faydası vardır. Ama bütün bu fikirlerin gücü başka bir unsur tarafından başkalarıyla yakın ilişki artırılmaktadır. Bu konuyu bir sonraki bölümde anlatacağım.